All the second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Muhabbet bağına girdim bu gece. Açılmış gülleri derdim bu gece. Vuslatım çağına erdim bu gece. Muhabbet doyulmaz bir pınar imiş. Ararım, ararım, ararım seni her yerde. Ararım ıssız gecelerde, sevgilim nerede? Ararım, ararım, ararım seni her yerde. Sorarım ıssız gecelerde, sevgilim nerede? Açıldı bahtımın gonca gülleri. Gönül bağında öter bülbülleri. Aşkıma sarayım hep gönülleri. Muhabbet doyulmaz bir pınarim. Ararım, ararım, ararım seni her yerde. Sorarım ıssız gecelerde, sevgilim nerede? Ararım, ararım, ararım seni her yerde. Sorarım ıssız gecelerde, sevgilim nerede?
Pınar.
Güçlü.
Ne diyebiliriz sence kısa girişte?
Kısa girişte ne bileyim. Aha Carlos geldi, ayaklarını korusan önce. Güçlü, bir kere çok ciddiyiz, onu söyleyeyim. Çok ciddi program oluyor. Büyük eleştiri alıyorum ben arkadaşlarımdan.
Ciddi olduğumuz için mi?
Çok ciddisiniz. Hiç komik değilsiniz diyorlar.
Böyle bir eleştiri var mı? Böyle bir taahhüt var mı? Biz komik olacağız diye bir şey dedik mi?
Demek ki öyle bir beklenti yaratmışız Güçlücüğüm.
Kim yaratmış abi? Nereye
i̇lle
yaratmış?
De komik olun, ille de komik olun.
Yok abi, yapamayız ki, öyle bir şey yok. İlla komik olacaksın, illa bilmem ne olacaksın demiş.
Sen
yok.
Ol.
Ya olduğumuz gibi işte muhabbet ediyoruz abi. Öyle yani... Dinleyen de misafir oluyor işte. Muhabbete katılıyor. Öyle.
Aynen. Peki ne konuşacağız bugün?
Bugün?
Hı. Komik de değiliz zaten.
Ya abi, bir kere komik olma gibi taahhüdün yok. Hı-hı. Olduğun gibisin.
Ama biz çok komik bir film izledik.
Aa, çok güzeldi. Ondan bahsedeceğiz değil mi?
Bahsedelim.
Şu şey, aile arasında. Gülse Birsel'in.
Evet evet, çok güzel filmdi. Gerçekten uzun zamandan beri izlediğim en komik ve... Her dakikasını çok beğenerek izlediğim bir film oldu.
Çok iyi oyuncular seçilmiş. Ya dur bir şu şey, bir şarkıyı çalalım, ondan sonra muhabbete girelim. Tamam. Anlatacağız, bir sürü şey anlatacağız. Sen HM'den bahsedeceksin.
HM'den bahsedeceğim.
Bahsedeceksin evet. HM'den. HM çok acayip bir şey. Vallahi acayip bir şey. Durduruyorum.
Durdur.
Hadi bakalım.
I can live all I can die. since I know who I am, probably wrong. Maybe this time I can go far.
Pınar.
Güçlü.
Bak ne güzel çaldı, gördün mü? Bu Big Little Lies. Bak böyle Big Little Lies'ın giriş şeyi de niye beğenmedin mi? Güzel değil mi?
Güçlü güzeldi. Bu adam kısa şarkı yapmıyor ya. Çok uzun şarkıları. En aşağı 5'ten başlıyor. 5 dakikadan aşağı şarkı yapmıyor.
6 dakika 20 saniye. Bu da bunun live session video var. 12 dakika. Gene Şükret 6 dakikalığını çaldık.
Adam böyle sonlandıramama gibi bir problem olabilir mi? Michael Kiwanuka'nın.
Michael Kiwanuka daha önce Love and Hate'i çalmıştık. Bayıla bayıla çaldık. Çok güzel şarkıydı.
O da 8.5-9'a vardır.
Vardır. Ama bu da güzel şarkı. Biz bunu Big Little Lies dizisinin açılışında yani jenerik müziği olarak dinleyip pek beğendik. Reese Witherspoon, Nicole Kidman'lı falan bir ekip oynuyor. Hani hayatları sıradan gözüken ev kadınları işte şey hani 7C sınıfı anneleri bir araya geliyorlar. Böyle sıradan bir Amerikan sahil kasabasında diyelim. Hani ortanın üstü hayatlar falan böyle. Müstakil evler bilmem ne falan. O daha sonra bir cinayet hikayesine dönüşüyor. Birinci sezon bu 2017. 2018'de de ikinci sezon oynamaya başlamış herhalde. Onu da indirir izleriz abi.
Ya bize çok ilginç geldi görüntüleriyle, bir de kurgusuyla değil mi?
Evet.
Yani kurgu derken bir bölümü izlerken böyle geri dönüşler, sonra tekrar aldığı kesitler, hani bugünden geçmişten falan böyle aralarında gel git o kadar nasıl diyeyim değişik geçişler vardı ki. Böyle şaşırtıcıydı değil mi? Hatırlıyor musun?
Yani film cinayet hikayesine bağlıyor derken hatırlayalım. Dizi ilk bir cinayetle başlıyor ama ilk 1-2-3 bölüm boyunca kimin öldüğünü, bütün bölümler boyunca kimin öldürüldüğünü anlamıyorsun.
Aynen, yani kimin öldürüldüğünü anlamıyorsun. Evet, evet.
İlk önce bir maktulden bahsediliyor. Ama sen bütün karakterleri tanıyıp acaba kim öldürülmüştür diye düşünüyorsun. Hani burada kimi öldürmüş olabilirler, kim öldürmüş olabilir? Ve ben hani övmek gibi olmasın böyle ikinci, üçüncü bölümde falan ha dedim bu şeye bağlayacak. Doğu Ekspresi'nde cinayete bağlayacak.
Aa hakikaten ha. Sonra öyle çıktı. Doğru ya bak.
Yani diziyi mahvetmiş olmayalım ama Doğu Ekspresi'nde cinayet çünkü şimdi oynuyor yine. Bu Sirkeci tren garında biten Doğu Ekspresi'nde cinayet hikayesi vardır Agatha Christie'nin.
Biliyorum orada bir olaylar çıkmıştır. Üzerine çok konuşuldu, tartışıldı falan değil mi onun?
Onda benzer yani hiç duymamış gibi yapıyorum. Farkında değil nasıl olaylar çıktı. Yani normal Doğu Ekspresi'nde cinayet işte.
Ben çıksın çok isterdim. Keşke olay çıksaymış.
Ya bir kere bir cinayet oldu Doğu Ekspresi'nde cinayet de. Adı üstünde yani bir cinayet olmalı. Yani adam Doğu Ekspresi'nde cinayet diye yazıp herhalde pasta kek tarifi vermiyor şeydi. Agatha Christie.
Sonra Aile Arasında filmi.
Aile Arasında.
Neydi orada bizi o kadar güldüren? Değil mi? Bazı yerlerinde mesela katıla katıla güldük. Bazı yerlerinde de yani filmin genelinde güldük bir kere.
Ya oyuncu seçimi yine tabii mükemmeldi. Gülse Birsel'in kadro seçimi. Şimdi bir kere bildiğimiz ekip var. Başrol Engin Günaydın. Engin Günaydın'ı Zabıta İrfan karakteriyle tanıdık. Bu Mükremin Çıtır, Yılmaz Erdoğan'ın Bir Demet Tiyatrosu vardı. Hani televizyon seyircisi 80'lerin sonu 90'lı yılların başında ilk Zabıta İrfan'la tanıdık biz.
Hı hı. Hiçbir şey sizi televizyona bağlayamadıysa Mükremin Çıtır'la bağlanıyordunuz değil mi o zaman?
Abi komikti. Yani sen izlemez miydin?
Yok izlerdim sen.
Komikti, iyiydi.
Komikti
yani.
Canım.
Sonra Vavien ilk filmi.
İlk filmi miymiş o?
kendi yaptığı film.
Ha, kendi yaptığı film olarak ilk filmi.
Tabii canım. Yani bu Tokat'ın Erbaa ilçesinde aile, yani Tokatlı Engin Günaydın,
hı hı.
Erbaalı,
hı hı.
ve ailesi orada, yani filmde geçen elektrikçi dükkanı ailesinin. Abileri orada elektrikçi.
Hadi
elektrikçilik
ya.
Yapıyor. Evet evet. Ve şey çok, o da iyi filmdi. Vivien de çok komik filmdi.
Ya muhtemelen o oralarda yaşanmış bir olaydır o zaman. Ne diyorsun?
Vivien mi?
Evet, onun hikayesi yani. Orada geçen hikaye.
Tam üçüncü sayfa hikayesi aslında.
Evet.
Her gün yaşanıyor olabilir aslında.
O da olabilir. sonra Vivien'den sonra Avrupa yakasında oynadı.
Avrupa yakasında oynadı. İşte sonra Gülse Birsel'in bir numaralı karakteri oldu. Aslında düşünürsen. Yani parladı. Ya çok adamı parlattı zaten Gülse Birsel de. Kendi de iyi, kabiliyetli işte. Burada yine parlıyor. Müthiş. Yani çünkü niye çok güldük dediğin için ben o yani kız isteme sahnesinde ben kendimi kaybettim. Yani adam evet. olağanüstüydü yani o. Müthişti.
Ya yine burada o zaman şey yapmayalım, filmin çok ayrıntılarını vermeyelim ama yani bizim çok dikkatimizi çeken şey orada sadece Engin Günaydın'ın parlaması değildi mesele. Senaryo çok güzel yazılmış. Oyuncu parlayan, birbirinden çok parlayan bir sürü oyuncu vardı. Değil mi? Ana oyuncular, yardımcı oyuncular hepsi ayrı karakter olarak böyle çarpa çarpa geliyorlar. Hepsi bir bütün oluşturmuştu. Müthiş, müthiş bir uyum vardı yani.
Cihangir'deki ev nasıldı, teraslı?
Çok güzeldi ya. Bir de o şey, ya Ferzan Özpetek'in filmlerinde de gördüğümüz teraslardan. Ya benim hayalim öyle bir şey ya. Böyle terasta kocaman bir sofra kurulacak, arkadaşlar toplanacak hep beraber geceleri, böyle şaraplar içilecek, yemekler yenecek, gülünecek, değil mi? Bir sürü kahkahalı sesler şarkılar, yükselecek.
Güzel şarkılar söylenecek.
Hmm. Güçlü, ben o filmden sonra, yani film sırasında da düşündüm aslında. Gülmediğim yerler de oldu. Yani hani salonun güldüğü ama benim gülmediğim böyle yerler oldu. Ben genelde şeylere çok gülemiyorum. Böyle cinsel içerikli esprilere.
Fazla cinsel şakalara. İçerikli bir şey yoktu ama.
Ya yoktu, onu sen sonradan söyledin de hani benim böyle ekstra bir şeyim, gıcıklığım oluşuyor. Nedense öyle şeylere karşı çok ucuz yollu buluyorum öyle yapılan esprileri. Ve şeye baktım. Nedir gülme? Yani güldüren şey ne? Niye birbirimizden farklı şeylere gülüyoruz diye baktım işte biraz.
Bu hafta masaya komedi mi yatırıyoruz?
Ya yani? Komedi yatırıyoruz. Bir de ne komik geliyor sana, ne gelmiyor. Yani orada absürt olan, gerçekliğin dışında olan şeyler aslında bizi güldürüyor. Değil mi? Gerçekliğin evet. dışında. Bir şeyi ne kadar gerçeğe uzak olarak tasvir ediyorsan, bir gönderme yapıyorsan o kadar komik oluyor aslında. Ve evet. dayanılmazlığını bir şey, gerçekliğin, yani gündelik gerçekliğin dayanılmazlığını hafifleten bir şey olarak gülüyoruz aslında. Ama ne kadar o, mesela işte bir trans birey var şeyde, filmde.
Ayta Sözeri.
Ha, Ayta Sözeri canlandırıyor o karakteri. Şeyin arkadaşı oradaki, işte ne artık anlatıyoruz ha, filme de giriyoruz yani. Yani çok söylemeyelim.
Ufak
yani
ufak,
bir trans olsun. Bireyi canlandırıyor. Bir trans birey aslında kendisi de.
Evet, 1976 Almanya doğumlu, biraz bahsedeyim. Nürnberg'de 1982'de İzmir'e gelmişler, yerleşmişler. Ege Üniversitesi işletme mezunu, oyunculuk yapıyor. Sezen Aksu'nun, yani kendi röportajlarında, iki röportajını okuduk. Hürriyet ve Cumhuriyet'te yayınlanan iki röportajı, ikisinde de Sezen Aksu'nun çok beğendiği bir şarkıcı olarak bahsediliyor.
Sezen Aksu'nun çok beğendiği şarkıcı olmasının ötesinde yönetmenlerin de çok beğendiği bir oyuncu oluyor.
Oyunculuğa başlaması da şöyle. Bir gün bir dizi kadrosu, ekibi çalıştığı yere geliyorlar.
Hı hı.
Ve şimdi o filmde de güzel hani gece kulübü, gazino sahneleri vardı. Yani çok iyi çekilmişti bende. Yani çok etkilendim ben de. Çok hoşuma gitti. Çok da güzel şarkılar çaldılar. Çok iyi şarkılar seçmişlerdi. Ya filmin içine girdik bayağı. Ben bayağı sevdim. Çalan bütün şarkıları da sevdim. Ayta Sözeri'den...
İşte o trans bireyle ilgili olarak yapılan esprilerde mesela bana komik gelmiyordu. İşte ne bileyim, ayağının büyüklüğüne bakılması falan, böyle hani çok doğrudan göndermeler. Sonra bunun artık, çünkü gündelik gerçekliğe ne kadar girdiğiyle ilgili bir şey olabileceğini düşündüm. Yani benim işte güldüğüm kısımlar mesela başka bir göndermeydi orada. Şimdi söyleyeceğim tadı kaçacak diye düşünüyorum. O yüzden de biraz ketliyorum kendimi de. Ama mesela yabancı gelmesi insanlara, işte hayatlarına da transpireyin hala daha normal bir şey olmaması, hani onun dışlanmasıyla ilişkili bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu kadar güldürü konusu olmasının, yani gülmeye neden olmasının öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Tekrar niye bu kadar olağan dışı görülüyor falan diye düşünürken aklıma şey geldi. Bundan birkaç sene önce bu Enver Aysever Aykırı Sorular'da şey yapmıştı. Hani güya o dönem böyle trans bireylerin çokça şiddete ve işte cinayetlere böyle maruz kaldığı, öldürüldüğü, çok sert geçirdikleri bir dönem oldu. Belki hala devam ediyordur ama haberimiz olmuyordur, yani onu bilmiyorum. Ama o dönemde böyle yavaş yavaş duyurulmaya başlamıştı. Enver Aysever bir trans bireyle röportaj yapıyor. Bu trans kadın hem aslında aktivist hem muhabir aynı zamanda. O bir kere çıkıyor, işte videoları falan da internette var. Orada ayrı bir şekilde utandırıyor ama bir başka şeyde de bir avukat kadınla birlikte katılıyor programına. Orada katıldıklarında, şimdi avukat kadınla konuşurken Enver Aysever bu yandaki trans bireye dönüp diyor ki, hani böyle çok yanlış yerlere varabilecek olan bir şey söylüyor aslında. İşte ama diyor siz de yani bu tavırlarınızla diyor, çünkü orada trans bire işte saçlarını düzeltiyor, kıyafetini düzeltiyor falan, böyle üstündeki şeyleri. Ondan sonra Enver Aysever'in de gözü kayıyor böyle sürekli onun o hareketli haline. Ama diyor siz de bu tavırlarınızla fazlaca dikkat çektiğini, yani olağan dışı davrandığınızı düşünmüyor musunuz gibi böyle çok kocaman pot kırıcı böyle bir laf ediyor, tamam mı? Aa diyor, yani siz çok çekici bir kadınsınız, size ilgi duyuyorum mu demek istiyorsunuz diyor. Enver Aysever tabii kıpkırmızı kesiliyor falan. Yani bizim hala daha alışamadığımız, böyle bunu ne kadar kafamızda işte tamam bu olağandır diye duysak da, yer ettirsek de, bu bir şekilde bizim davranışlarımızdan, altından çıkan şeyler. Orada gülme de aynı şekilde geliyor bana. Anlatabiliyor muyum?
Ben de aynı şekilde bu kadar kolay bulup pek gülemiyorum bu tip esprilere. Ama yine de filmi savunmak isterim. Çünkü bu filmde, onu konuştuk çünkü filmden çıktıktan sonra, bu filmde hani tırnak içinde en aklı başında karakter de Ayta Sözer'in canlandırdığı karakterdi.
Evet, orada çok güzel bir tersine döndürme yapmış orada.
İşte Gülse yani,
Birsel değil mi?
Hani o stereotip fikrin dışında Ayta Sözer'in canlandırdığı karakter en ağır başlığı, en olgun, en işte aklı başında diyeceğim o. Çünkü diğerleri karikatür gibi tipler. Gülse Birsel'in karakteri, Engin Günaydın'ın karakteri, Demet Evgar da tekin değil. Mesela onu da öyle adlandırabilirsin. Eren bir arıza çıkabilir ki arızayla tanışıyorlar zaten Engin Günaydın'la filmin başında. Bol bol Ferdi Özbeğen şarkıları dinliyoruz filmde. Biz filmde dinlemediğimiz ama daha önce de çaldığımız, bizim çok sevdiğimiz bir Ferdi Özbeğen şarkısı dinleyelim mi?
Aa, çok güzel olur.
İyi olur. İlk başlangıçta şu şeyi çaldık. Muhabbet Bağı'na girdim bu gece. Saadettin Kaynak bestesi.
Hı hı. Zaten çalmıştık onu.
Evet, onu zaten 2 hafta önce No Blues'dan dinlemiştik. Columbus Stockade şarkısı.
Hı hı.
Oradaki o işte kısım zaten işte bu Hicaz makamında Saadettin Kaynak bestesi demiştik. Onu da hem bir hatırlayalım hem de işte öyle bir güzellik olsun diye. Hani mutfak penceresinde çalan küçük radyo havası olsun diye.
Şu makamları bir çözersen böyle hayatın sırrına ermiş gibi olacağım gerçekten. Yani sen mesela bu bilmeden Hicaz der miydin? Diye nasıl mi anlıyorlar abi?
Eğitim işi abi. Hı. O kalıplar çünkü onlar. Yani Türk sanat müziğinde belli kalıplar var.
Ben hissetmeye çalışıyorum mesela, olmuyor.
Yok pek öyle.
sonra ne denildik?
Pek öyle olmuyor. İşte ondan sonra Michael Kivanuka'nın 6 dakikalık ölümsüz eserini dinledik. Hı hı. Şimdi bir Ferdi Özbeğen şarkısı dinleyelim.
Hadi bakalım.
Hadi bakalım.
söz yok anlatmaya seni. Ne olur söyletme beni. Ben aşk nedir yeni yeni. Anlıyorum, seviyorum. Söz yok anlatmaya seni. Ne olur söyletme beni. Ben aşk nedir yeni yeni. Anlıyorum, seviyorum. Durup durup en sonunda seni bulmak ne güzelmiş. Durup durup en sonunda seni bulmak ne güzelmiş. Bir tek yudum içmeyip de sarhoş olmak ne güzelmiş. Ben aşkımla bir tutsak sanki kölen olmuşum. Seni çok sevdiğimden zincire vurulmuşum. Ben aşkımla bir tutsak sanki kölen olmuşum. Seni çok sevdiğimden zincire vurulmuşum. Fırtına olup esmiş, gel gör ki durulmuşum. Ben bir ömür harcamış, seni öyle bulmuşum. Bir de hasret sımsıkı sarıyor beni. O yollar kapansın bir bir, almasınlar benden seni. Durup durup en sonunda seni bulmak ne güzelmiş. Durup durup en sonunda seni bulmak ne güzelmiş. Bir tek kadeh içmeyip de sarhoş olmak ne güzelmiş. Ben aşkımla bir tutsak sanki kölen olmuşum. Seni çok sevdiğimden zincire vurulmuşum. Ben aşkımla bir tutsak sanki kölen olmuşum. Seni çok sevdiğimden zincire vurulmuşum. Fırtına olup esmiş, gel gör ki durulmuşum. Ben bir ömür harcamış, of, seni böyle bulmuşum. Ben bir ömür harcamış, seni öyle bulmuşum. Ben bir ömür harcamış, seni öyle bulmuşum. Of, ben bir ömür harcamış.
Pınar.
Güçlü.
Bak gördün mü, söz yok anlatmaya seni. Ne olur söyletme beni dedi Ferdi Özbeğen.
Öyle mi dedi?
Sen ne anlatın acaba? Ülkü Aker sözleri. Hı hı. Rıfat Şanlıel. Müzik.
Ne zaman yapmışlar?
1979 Mutluluklar albümünün açılış şarkısı.
Vay be.
Çok güzel şarkıydı. Ya Ferdi Özbeğen'in parlayan birçok şarkısı var. Onları da çalalım. Yani bu filmde izleyip ben ya ne güzel ne güzel dedim. Çok hoşuma gitti. Konser yani o gazino gece kulübü sahneleri çok hoşuma gitti. Demet Evgar'dan da bahsedelim. Hı-hı. Onun şarkısını daha önce çalmıştık. Hani fark etmeden çalmıştık. Evet. Demet Evgar'ın sesi zaten güzel. Hani çok iyi oturmuş. Hani Demet Evgar olmasa kim oynayabilir diyorsun. Kimse gelmiyor aklına. Hı-hı. Yani çok çok iyi oturmuş oyuncular. Komedi.
İlk kim gülmüş acaba?
Kim gülmüş musun? Olabilir bilmiyorum. Ben gülmüş olabilirim ama ben epey... Ya şöyle ilk değil de şu tiyatroda hani böyle oyuncular birbirlerini güldürmeye çalışır falan böyle bir şey vardır, bir hikaye vardır. Ve hani biri de zaten gülüyordur. İşte o zaten gülen tiplere dalağı gevşek diyorlar tiyatroda.
Hadi ya ilginçmiş.
Ben onu duymuştum.
Gülme dalaktan mı oluyor?
Yok öyle bir laf var işte. Ha. Yani çok düşünmemişlerdir herhalde. Anatomiyi zannetmiyorum da. Bu şey kıkırdayan birileri varsa onun üstüne gidiyorlar. Ben de öyle kıkırdayan bir adamdım zaten. Ama işte okulda pek sevmezler öyle gülen adamı.
Uyarı geliyor muydu sen çok gülüyorsun falan diye?
Yok yok ben kayboluyordum arada. Öyle pek bana hiç uyarı falan gelmiyordu.
Mesela şimdi Azra'ya okulda diyorlarmış ya. Hani çok gülüyorsun falan diye disipline göndereceğiz sizi diye. Çok gülen çocuklara böyle bir uyarı yapmışlar.
Bu herhalde hani kontrolsüz bir şekilde, dikkat çekecek şekilde. Çünkü toplumda kaybolmak şey ya, makul bir şey. Hani kabul edilir bir şey.
İşte göze batmamak, aykırı olmamak, aykırı. O düzeni bozacak bir şey olarak çıkmamak ortaya. Bunlar hep şeyden geliyormuş biliyor musun? Yani çok ilginç. Antik Yunan'da tabii ki ilk güldürü olayı ortaya çıkıyor. Dionysos şenliklerinde. Ama Antik Yunan'ın devamında da Platon işte o devlet nasıl olmalı diye kurgularken olayı diyor ki gülmek haşa yani. Gülmez. Öyle çok gülünmeyecek bir dozu olmalı diyor ve Sokrates de onu destekliyor.
Platon öyle karı gibi gülmeyin diyor.
Gülmeyin yani.
Gülmeyin öyle diyor ne yapıyorsunuz?
Ciddi ağırbaşlı olun.
Adam olun diyor.
Tabi devlet gülmez diyor.
Gülmez devlet.
Onun var ya devlet diye kitabı.
Evet.
Orada öyle diyor. Sonra Sokrates aynı şeyi söylüyor. Aristo aynı şeyi söylüyor. Tamam ve bunlar düşünsene ne kadar damgasını vurmuşlar. Yani koca düşün dünyasına damgasını vuran tipler. Ve Dionysos şenliklerinde o gülme şarkılardan çıkıyor biliyor musun?
Nasıl oluyor?
Komos adı verilen şarkılar söyleniyor. Hani komos, komedi bunlar komedi aynı oldu. Kökenden geliyorlar. Hmm. Ve Dionysos şenliklerinde insanları ikiye ayırıyorlar. Yani Dionysosça gerçeklik ve gündelik gerçeklik insanları diye. Böyle coşku duyan, hayata karşı böyle neşeyle yaklaşan, gülen, oynayan filan insanların işte bu dünyada, bu dünyanın gerçekliğinden çıkarak tamam kendilerine ayrı bir gerçeklik yaratabildiklerini ancak böylece yaşamı güzel sürdürebildiklerini söylüyorlar. Öyle de bakarsan.
Evet.
Değil mi? Gülerek geçen bir hayat kadar iyisi var mı yani?
İyi hissettiren bir şey gülmek zaten. Hani o gülme terapileri var bahsediyorlar. Yani terapi olarak uygulanan bir şey. Hani olur olmaz her şey gülmek değil ama komik tarafından bakmak iyi bir şey.
İyi hayatım. Bir şey. Mesela onun sonrasında hani Platon, Aristo, Sokrat bunlar şeyleri söylemişler gülmeyle ilgili konuşmuşlar, konu etmişler bunu. Sonrasında da Baudelaire mesela. Baudelaire diyor ki gülmek delilere mahsus bir şeydir.
Allah Allah.
Evet. Ne deli gibi gülüyorsun derlerdi yani eskiden. Duymuşsundur bunu.
Güldüğün zaman hani kendini tutamadığın zaman o çocuk deli falan derler. Hı-hı. Yani gene okul örneği veriyorum. Çünkü şimdi aklıma o geldi. Hani nerede böyle bir aradaydık en sonda ve birileri gülüyordu. Bizde öyle kendini tutamayan adamlar vardı. Bazı hocalar onu fark edip ya o deli ya boşver falan diyordu. Yani delilikle bağdaştırılıyor gülmek.
Evet o tamam hani delilikle bağdaştırılıyor. Bunu az çok tahmin edebiliyoruz. Beni şaşırtan şey şu oldu. Bu gülmenin farklı olana gülünür diye bir açıklamasını yapıyor. Farklı olana gülünür. Evet. İşte ne bileyim birisi düşerse gülünür. İşte farklı bir şey yapıyorsa gülünür. Hatta bu farklı olma durumunun hayvanlarda da gülmeye neden olduğunu falan söylüyorlar da neyse Baudelaire'de öyle bir şey yok ama bu farklı olanın gülmenin içerisinde bir üstünlük duygusu olduğunu da söylüyor. Ve deliler hiç de öyle mütevazi insanlar değillerdir diyor. Delilerde hep kendini üstün görme vardır diye de böyle bir iddiada bulunuyor. Çok ilginç değil mi?
Enteresan gerçekten.
Hani o zaman işte ilginç hale gelmeye başlıyor Baudelaire'in söylediği şey. Hani gülmek delilere mahsustur dediğinde değil ama gülmenin içinde bir kibir olduğunu söylediğinde orada bir durduruyor beni. İşte Henry Bergson yazıyor. bu gülme üzerine. Onunki biraz sıkıcı. İşte madde ve ruhu ikiye ayırarak, işte maddenin katılığına ruhun onu yumuşatan hali gibidir gülme. İşte ruhun gezmesi gibidir filan diye böyle bir şeyler yapıyor, açıklamalar yapıyor. Hani ruh, Fransızca'da espri.
Espri.
Hani espri ruh demek.
Evet.
İşte bu ikisinin birlikteliğinden yola çıkarak bir takım açıklamalar yapıyor. Ama tabii benim ilgi alanımda olarak şu anda da kayıt mikrofonumuzun, telefonumuzun yani altındaki kitap Espriler ve Bilinç Dışı ile İlişkileri. Fark etmiş miydin bunu?
Evet, tabii ki Freud'un Espriler ve Bilinç Dışı ile İlişkileri adlı kitabı.
Evet, duruyor.
Duruyor.
İşte bir de Freud bunun üzerine düşünüyor. Niye espri yapıyoruz? Bunun bilinç dışıyla nasıl bir ilişkisi olabilir? Bir çağrışım yaptırıyor bize bilinç dışına ittiğimiz şeylerle ilişkili ve kendiliğinden ortaya çıkan bir şey olarak tutamayız diyor. Yani komik bir şey olduğunda bilinç dışımıza bir gönderme yapıldığı zaman kendimizi tutamadan güleriz. O yüzden de hesaplanmış, böyle önceden biçilmiş, planlanmış şeyler bizi çok güldürmezler diyor.
Evet.
Ve ani bir şeydir gülmek. Değil mi? En çok güldüğümüz şeyler spontan, kendiliğinden gelen, akıcı halde ve hızlı geçen olaylar arasında kendimizi tutamadan güldüğümüz durumlardır.
Dimağına bir şaplak atacak yani seni güldürecek olan şey.
Tabii tabii.
Böyle hani...
Gülüyorum ama niye gülüyorum? Aslında bilmeyeceksin işte. Şaplak orada.
Hesaplı kitaplı olmuyor olmayacak pek bu işte.
Evet.
Bir şarkı dinleyelim mi?
Hadi.
Bence dinleyelim. Dockets of Hampton, trying to get to Holland or France. The man in the Mac says you've gotta go back. You know they didn't even give us a chance. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Finally made the plane into Paris.
Egoistleri.
Ya öyle, egoistler deme. Bu pek de sempatik olmayan bir adamdır ya John Lennon. Zaten grup da ayar olur yok onu. Yani grubu dağıtan kadındır o. Pek sevememişlerdir o kadını.
Ama helal olsun ya. O sevmemelerine rağmen sen git bunu Beatles parçası olarak kaydettir yani.
İşte kibirli bir çıkış olarak adlandırıyorlar John Lennon'ın yaptığını.
Adam kendini İsa ile falan karşılaştırıyor ya. Ha, İsa'dan, kendini değil de o ilişkilerini değil mi?
İsa'dan daha popüler hale geldik deyince çok eleştirmişler. O da işte en sonunda yani bu şarkıda ona cevaben sonunda çarmıha gerecekler bizi falan. Beni demiş. Öyle bir hikaye.
O bile kibir işte.
Kibir işte zaten. Kibir bir de yani huyu değişiyor adamın. Huy niye değişiyor? Nasıl oluyor? Bir kere fiziksel bir şey olabiliyor. O da Phileas Fogg. Phileas Fogg kim? Ay, Phileas Fogg vardı ya. 80 günde devri alem.
O gezdikçe huyu mu değişiyor?
O evet adam bütün dünyayı gördükçe huyu değişiyor. Yok Phineas Cage.
Phineas Cage var. Phineas Cage vakası çok ilginçtir. Bak bunu herkes her dinleyen çok böyle şaşkınlıkla ve sererek dinler. Bu psikoloji öğrencilerini yakaladığın yerdir biliyor musun? Bu hikaye.
Beni bayağı denek hayvanı olarak kullanıyorsun. Yani sabah yürüyüşte Phineas Cage'i anlattım. Aa çok iyiymiş bu dedim. Ben bayağı bildiğin öğrenci gibiyiz yani.
Merak ettin. Sen sordun anlattım işte.
Ben sana dedim ki Phineas Cage'i anlatır mısın bana?
Hadi şimdi sen anlat.
Ben anlatayım.
Sen, bakalım ne kaldı aklında.
Anlatırım bak.
Sen anlatma ben anlatayım. Peki, ben çok seviyorum bunu anlatmayı. Ya Phineas Cage Amerika'da bir demiryolu ustası. İşinde başarılı, ailesinde eşine çok iyi davranan, çok iyi bir işte eş, çok iyi bir baba, çok şefkatli, sevgi dolu, yardımsever, paylaşımcı falan bir adam. Fakat bir gün demiryolunda bir dinamit patlıyor. Ve o dinamit patlayınca 2 metrelik demir bir çubuk Phineas Gage'in elmacık kemiğinden giriyor. Alnının hemen arka tarafından böyle kafasının önlerine doğru bir yerden de çıkıyor bu kemik şey çubuk.
Frontal lobtan yani.
Bravo güçlü.
Çok teşekkür ederim.
Güçlü artık sen hakimsin bu jargona yemin ederim.
Hakimim. Yani ne kadar yani hasta bakıcı kadar hakim diyebilirsin bana. Şey, frontal lobtur o diyebilirim. Evet frontal lobtan.
Frontal lobtan çıkıyor güçlücüm. Sonra adamın yerden kaldırıyorlar adamı. Bilinci kaybolmuyor. Çünkü bilincin kaybolması için beynin birazcık daha arka taraflarının zarar görmesi lazım. Bu ön kısımda olduğu için herhangi bir bilinç kaybına falan uğramıyor. Kalkıyor ayağa ve bunu hastaneye götürüyorlar. İşte hastane demir çubuğu çıkarıyorlar. Kafasına pansuman işte dikiş mikiş atıyorlar. Böylece işte o çukur olan yeri de kapatarak gönderiyorlar. Yara birkaç zaman sonra düzeliyor. Adamda herhangi bir bellek bozulması, etrafındakileri tanımama falan olmuyor. Fakat artık Phineas Gage o eski Phineas Gage değil. Böyle küfürbaz, herkesle kavga eden, hiçbir işi doğru dürüst yapmayan, şiddet uygulayan falan öfkeli bir adam haline dönüşüyor. Yani böyle kişiliği değişiyor tamamen. Ondan sonra anlıyorlar ki bu beynin bu kısmı işte sol frontal alan aslında bizim kişiliğimizi, sosyal ilişkilerimizin gelişmesini belirleyen bir alan.
Ne zaman anlıyorlar bunu?
Abi çok eski. Yani 1800'ler. Olay, tabii 19. yüzyılın başları yani. Ha, daha o zaman tabii beyin görüntüleme yöntemleri olmadığı için. Beyin görüntüleme yöntemlerinin geçmişi 50-60 yıllık.
Ancak kulaktan bakabiliyorlar. Ancak öyle. Aç ağzını, aç ağzını, aç gördüm tamam o kadar görebiliyorlar.
Evet, ve adamın beynini yıllarca incelediler. Yani neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor.
Ha, yani adam öldükten sonra tak kafayı açıyorlar güzel. Pekmezi akıtıyorlar. Yani beyni alıp adam inceliyor. Ne olmuş ne bitmiş.
Tabii tabii. Dilim dilim böyle.
Ah be abi.
Antonio Damasio ve eşi alıyorlar. Bayağı bunun şeyle o zarar görmüş, hasar görmüş alanla bunun kişilik özellikleri arasındaki bağlantıları kurarak ama bir çığır açıyor bu gerçekten. Yani işte hani kişiliğimiz falan diye, benliğimiz diye konuştuğumuz zaman aslında biz frontal lobumuzdan konuşuyoruz.
Aha.
Onu anlatıyor bize. Yoko ona ne anlatıyor?
Yoko ona ya o ben sana bir şarkı çalalım şimdi ben sana anlatayım.
Yoko
onu neler anlatmış.
Evet.
Come on, baby. worse without you, boy. J-A-A-I, I'm yours even if time has passed. Take me away from this impetuous world.
Güçlü.
Bak Jane'den dinledik. Gom.
Gom.
Gom mu gom mu gom. Böyle bir Afrika tınıları var.
Evet, çünkü oralarda yaşamış.
Toulouse doğumlu.
Toulouse doğumlu ama.
Toulouse ne güzel şehir değil
çok
mi?
Çok güzel, o pembe kent, kırmızı kent.
Kırmızı tuğlalar, muğlalar falan. Çok, çok güzel sevindim. Havası vardı. Klip de enteresan. YouTube'da izleyebiliriz, izleyebilirsiniz. Biz işte baktığımızda 27 milyon izlenmesi vardı. Diğer şarkıları da böyle 25-30 milyon civarında izlenmiş.
Demek ki çok ilginç klipler yapıyor.
Öyle, evet, popüler, enteresan klipler.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu şarkıyı ben duyduğumda bana Simla'yı hatırlattı bu.
Niye acaba?
Bilmiyorum. Simla'nın hayatla bağı gibi bu şarkı.
Ha.
Bana böyle işte neşeli falan, böyle cıvıl cıvıl. Ne bileyim, Simla geliyor gözümün önüne bu şarkıyı dinleyince.
Bir de birçok objeyle oynuyor. Böyle bir şeyler var. Böyle bir hani hayatla bağ dediğin zaman enteresan. Tabii. Güzel güzel. İyi.
Bu kızcağız 9 yaşındayken şeye gidiyor. Dubai'ye.
Dubai'ye gidiyor.
Dubai'ye gidiyor. Sonra orada 3 sene geçiriyor. Sonra Kongo'ya gidiyor. Ve bütün bu yaşadığı yerler aslında onun müziğine de etkide bulunuyor. İşte ne bileyim, Arap perküsyonunu alıyor. Dans melodilerini alıyor. Orta Doğu'dan filan. Ondan sonra mesela Kongo'da da müzik programlamayı öğreniyor. Nasıl yapıldığını öğreniyor bu işlerin. Yani biraz Arap ezgileri var.
Peki şimdi şu şeye gelelim mi Pınar, ne dersin?
Neye?
HM vakası.
H&M?
H&M vakası.
H&M bir marka biliyorsun.
Aa.
Mağaza markası olmadan önce.
Abi bir vaka olarak bunu inceleyebilir miyiz?
O da çok çarpıcı vakalardan biri, biliyor musun Güçlü? Yani bu
biliyorum, bilmez işte. Miyim farkındayım. Yani böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Tam vaka. Tam bir vaka yani. Evet, dinliyorum.
Şimdi H&M denen kişinin adını biz 2008 yılına kadar bilmiyorduk. 2008 yılında öldüğünde ancak açıldı. Ben o zamana kadar Hasan Mutlucan diye telaffuz ediyordum kendimi.
Allah gani gani rahmet eylesin.
H&M Henry Molaison. Bu da...
Nereli? Şebin Karahisarlı.
Yavrucuğum her şey Amerika'da oluyor.
Her şey yani, Amerika'da. Evet, ya her şey Amerika'da mı oluyor
her
ya?
Her şey Amerika'da oluyor.
Biz niye yaşıyoruz burada o zaman?
Ya yazık işte, burada bir sürü insan, burada ne H&M vakaları vardır belki de. Değil mi? Ne Phineas Gage'ler vardır. Ama keşfedecek ya da onu görecek, fark edecek kimse olmayınca bu vakalar öyle eriyip gidiyor, kaybolup gidiyorlar yani, yazık.
Bir an önce New York'a taşınmamız lazım. Her şey orada oluyor.
Henry Molaison'da onun da ayrı bir hikayesi var. 9 yaşında bisikletten düşüyor çocukken.
Evet.
O çarpma sonucunda bunda epilepsi nöbetleri gelişmeye başlıyor.
Hı.
Ve gittikçe şiddeti artıyor bu epilepsi nöbetlerinin. Yaşı ilerledikçe nöbet sıklığı da artıyor ve şiddeti de artıyor. 20'li yaşlarına geldiğinde ne çalışabilecek durumda, ne okuyabilecek durumda, hiçbir şey yapamıyor. Çare arıyor ailesi. Kanadalı galiba bir hekim, bir cerrah, Scoville. Diyor ki ben bu işi yaparım.
Scoville.
Scoville. Ben diyor bu ameliyatı yaparım, epilepsi nöbetlerini de durdururum diyor. Hı-hı. Epileptik nöbete yol açan beyin bölgesini, bu işte medial temporal lob yapıları denen, işte hipokampus, parahipokampal gülüs falan neyse yani.
Dur orada.
Neyse sen ama bilirsin ya.
Ya bilirim de, ya bilmeyenler için tekrar etmek amacıyla. Yani beynin belirli bölgelerinden bahsediyoruz.
Beynin en ortasında, iç bölgelerinde yer alan, o epileptik nöbette yol açan nöron gruplarını böyle bir güzel temizliyor adam. Ameliyat bitiyor.
Ha, yerini biliyor ve hı-hı, orayı temizliyor.
Temizliyor.
Tamam.
Eychan uyanıyor.
Şu ana kadar iyiyiz bak canlı yayında. Eğer rahatsız, hani abi ben şunu kavrayamadım diyen varsa hemen arasın.
Tabii hemen açıklasınlar.
Evet evet. Yani. Şeyi biliyorsunuz program telefonumuzu. Evet. 0533 400, hani başkan söylüyor ya.
Tabii.
Şu anda o numarayı arayın.
Arayın sorun ya.
Arayın şu anda sorun. Bu ne abi, neden bahsediyor diye. Karavan yetkilileri size cevap verecek. Evet.
Burayı temizledikten sonra Henry Molaise'in kendine geliyor. Gerçekten de nöbetler duruyor. Fakat bir bakıyorlar ki adamcağızın belleği kayboluyor. Yani kısa aha, süreli belleği korunuyor. Diyelim ki işte yemek yiyor, kahvaltısını ediyor. Ve 15-20 dakika sonra burada ne yediğini hatırlıyor. Ama aradan yarım saat, bir saat zaman böyle geçmeye başladıktan sonra o uzun süreli bellekteki bilgileri kaybolmaya başlıyor.
Karakterde bir şey yok.
Hayır, hiçbir değişiklik yok karakterde. Frontal lob sağlam burada. Ama bu sefer beynin en iç bölgelerinde böyle bir hasar oluştuktan sonra bellek siliniyor. Sonra bu otobiyografik bellek, yani kişinin kendi hayatıyla ilişkili belleği kayboluyor. Acaba diyorlar genel dünya bilgilerine ilişkin bilgiler ne alemde? Yani hani genel kültür bilgileri olarak adlandırdığımız şey var ya da işte derslerde öğrendiğimiz bilgiler. Soruyorlar çiçek çocuk nedir diye. Bilmem diyor, böyle restoranlarda çiçek dağıtan çocuklar mıdır falan gibi böyle bir cevap veriyor. Ha diyorlar ki demek ki epizodik bellekle, yani kişinin kendiyle ilişkili belleğiyle birlikte dış dünyaya, genel dünyaya ilişkin bilgiler de kayboluyor. Bunların yeri demek ki beyinde bu hipokampustur diyerek bu sefer bellekle ilişkili beyin bölgelerinin keşfi gerçekleşiyor. Ama sonrasında farklı tipteki beyin bölgelerinde, işte şey, farklı tipteki işlevlerde, bellek işlevlerinde filan denemeler yapıyorlar. Onların şimdi ayrıntısına girmeyeyim yani.
Yok, girmeyelim burada, ama benim hani aklıma gelen, birçok dinleyenin de aklına gelen muhtemelen Eternal Sunshine of the Spotless Mind filminde hani unutmak istediği anılarını siliyorlardı.
Evet.
Bu şu anda mümkün değil ama hani müdahale ederek bunu yapabilirler, öyle mi?
Şimdi şöyle Güçlücüğüm, bunu gerçekleştiren nöron grupları aslında bir tek onları aldığın zaman aslında neyi almış oluyorsun bellekle?
Neyi almış oluyorsun?
Yani o nöron gruplarını falan geç şimdi de. Hı-hı. Bir insanın belleğini aldığında neyini almış oluyorsun aslında? Kişiliğini alıyorsun. Yani tamam, frontal lob etkilenmemiş olabilir ama bizim kişiliğimiz, benliğimiz dediğimiz şey belleğimizden oluşuyor. O belleği aldığın zaman benliğin de ortadan kalkıyor. Yani geriye hiçbir şey kalmıyor aslında. Ve sadece o nöron gruplarını temizlediğinde o yandaki alanlara taşmaması mümkün değil. Onunla beraber duyguyla ilişkili alanları da sen yok ediyorsun.
Ama iyi filmdi, güzel filmdi.
İyi film, çok güzeldi.
Hepimizin aklından geçen bir şeydi aslında ama kendi kendine bunu yapan bir şey değil mi hafıza?
Neyi yapan bir şey?
Hani bazı yerleri baskılayan, bazı yerleri ortaya çıkaran
falan. Tabii yani bilinç dışı dediğin şey ne ki? O açığa çıkan şeyleri aslında itiyorsun. Farkına varmadan itiyorsun bazen. Bazen farkına vararak itiyorsun. Ama Eternal Sunshine'da şey vardı hatırlıyorsan. Yani istenmeyen anıların silinmesi hikayesi. İstenmeyen anıları niye çok hatırlıyoruz? Niye canımızı sıkan şeyleri hatırlıyoruz? Çünkü duyguların işlendiği bölgeyle belleği işleyen bölge birbirine çok yakın. Ve bunların ikisi, yani eğer iki şey birbiriyle fiziksel olarak bir yakınlık içindeyse o işlevsel olarak da yakınlık içindedir. Dolayısıyla bu ikisinin arasındaki ilişki, duyguları belleği, belleğin duyguları etkilediğini biliyoruz. Çok sevdiğimiz şeyleri de unutmuyoruz. Çok bizi rahatsız eden şeyleri de unutmuyoruz filan. Böyle bir ilişki var.
Anladım, iyiymiş. Hmm. Bir şarkı dinleyelim mi?
Dinleyelim artık, ne kadar çok konuştuk zaten.
Ama güzeldi. Bak ne dinledik ya.
Ne dinledik?
Lauryn Hill. Lauryn Hill, Lauryn Hill.
Lauryn Hill ve...
Could You Be Loved.
Could You Be Loved.
Bob Marley'nin şarkısı. Bu Jimmy Fallon Show'da. Niye çaldık? Biz bunu yaş günü partisinde çaldık.
Aa doğru.
Ya çok evet. Güzeldi. Ve hani ondan sonra ertesi gün o çatlak sesimizle yaptığımız kayıtta bir şeyden bahsedemedik. Programa yorum geldi. Yorum yazan arkadaşlarımızı bir hatırlayalım mı?
Ya bence en kral program oldu geçen hafta. Program sen deli misin? Ha, çok güzeldi.
Canlı yayın.
Evet.
Yaş gününden.
Yorumlar geldi. Bir kere Harun Şen en iyi yorum yazanımız değil mi? En iyi demeyeyim de en sadık yorum yazanı programın.
Evet, ayırmayalım.
Ayırmayalım.
Harun ne demiş?
Harun şöyle söylemiş. Kendime şarap ayırdım demiş. Şarabı size bir verdim, kendime iki tane ayırdım demiş. Benim anladığım o yani.
O kadar övdüm ki diyor. Bu ha. Şeyde Dastas'ta buluşuyoruz diyor bir de. Dastas.
Buluşuyoruz tabii.
Evet ya, bilet bir de bir tek BiletX'de değil herhalde. Kapıya gelen de girer içeri. Yani Dastas koca yer.
Bence de girer.
Biletim vardı yoktu falan diye düşünmeyip orada buluşmak lazım aslında.
Kesinlikle buluşmak lazım ve çok güzel olacak. Ben çok eminim.
Ben dinledim, biliyorum, çok güzel.
Çok güzel. Dinledik, biliyoruz. Hüseyin Can Bulat var sonra, evet, yorum yazanlardan.
Tanıştığımız kardeşimiz o da.
Ne sıcak, ne güzel sevimli adam. Bir adam ya.
Güzel adam. Gömleği aa, kaptırmış. Cenk Nichols'ına kaptırmış gömleği.
Ben deli misin de 20 lira vermiş üstüne ya Rabbim ya.
Olacak şey değil.
Asituni yazmış doğum gününü kaçıranlardan ama...
O da İzmir tayfa onun için. Hmm. O da İzmir'de bari şu şeyi kaçırmasın. Stand-up'ı kaçırmasın.
Evet, 19 Ocak'ta da orada stand-up olacak.
Evet. Mi? Belki biz de gideriz oraya.
Gideriz.
Ayarlarsak gideriz.
Gidelim gidelim.
Zor bir şey değil. Cuma akşamı. Hmm. Günübirlik gidilir abi.
Tabii, neyi olmasın. Sonra Esra Karaoğlu var.
Aa, Esra Karaoğlu'la tanıştık.
Evet, tanıştık. O da çok sevmiş bu iyi düşünmüşsünüz diye yazmış. Sonrasında da Adnan abimiz de, pardon, Adnan abi değil, Adnan Acar var.
Adnan Acar'ın o Adnan abiyle alakası yok ki. Yok. Biz Adnan abiyle sohbet ettik.
Biz Adnan Acar... abiyle evet sohbet ettik. Adnan Acar, anlamadım ben Adnan Acar ne yazmış.
Niye karışmış bir de, yani Adnan Acar'la alakası yok ki.
Ben de anlamadım yani. Biz onunla yaptığımız röportajı koymadık ki zaten.
Biz Adnan abiyle konuştuk orada. Tabii. Evet.
Yamaç yine, Yamaç bizim şarkıları kategorize etme konusunda muhteşem, biliyorsun.
Ya hep bir bülbül şarkımız zaten, yani her programda bir hep bir bülbül şarkısı oluyor. Orada hep bir bülbül, bu hafta da Jane'in Kam şarkısı hep bir bülbül. Bu programın hep bir bülbül şarkısıydı.
Hep bir bülbülün isim babası da Yamaç'tı.
E tabi Yamaç'tı işte. Şimdi bu yeni kategoriyi biraz zor şey ettirebiliriz. Acaba yani bu şarkı olabilir mi, bahsettiği şarkı şu an? Hani Kucu Bilavt olabilir mi?
Bilmiyorum.
Ama sözlerden...
Telaffuzu zor
evet,
yani.
Zor onun için. Sözlerden gidiyoruz ya. Onun için bir şey diyemedim ben de.
Neyse bakalım, o bulur bir şey ya.
Evet evet, bulur tabii. Programın sonuna geldik.
Aa, geldik.
Geldik derken madem öyle, partide çaldığımız bir şarkı daha çalalım. Ondan sonra da programı kapatalım. Arkasından kapatalım.
Tamam.
Son bir hikaye var, çok kısa. Onunla bağlantılı bir şarkı çalıp bitirelim.
attention is incredible. Boy, I'm in charge. You know how I feel for you. Will you stop or will you just keep going? Please don't say no.
Bitiriyoruz. Sugar Babes'den Overload dinledik. Bu da partide çaldı.
Aa, çok güzel.
Defalarca çaldı. Şimdi geçtiğimiz hafta hani kapanış şöyle bir hikayeyle yapalım dedim ya. Hı-hı. Bir haber dinledik geçtiğimiz hafta. Satoru Anzaki, Japon iş adamı.
O kim? Ha.
Bir hastalığa yakalandığını öğreniyor. Adam 80 yaşında. Diyor bir veda partisi düzenleyeyim. Hani parti. 1000 kişilik bir parti.
Kapanış yapıyor yani.
Kapanış yapıyor. Bir otelde bir salonu tutuyor. 1000 kişiyi davet ediyor ve hayatında tanıdığı işte yani 1000 kişiyi davet ediyor. Ve veda ediyor. Bir veda partisi.
Çok orijinal.
Evet, 1980 yılında Cannes'da Altın Palmiye'yi alan All That Jazz filminin final sahnesini
hatırlattım. Aa, evet.
Biz bunu daha önce çalmıştık. Biraz filmden bahsedeyim istersen.
Olur.
Hikayeyi anlatayım ve yine hani Hüseyin kardeşimiz bütün dinleyenlere tavsiye ederim. All That Jazz final sahnesi diye girerseniz işte 10-12 dakikalık bir şarkı ve sahnedir. Bir kere Bob Fosse yönetmen oradaki Roy Scheider'in canlandırdığı hani Allah gani gani rahmet eylesin o da gitti. Bob Fosse zaten 80'lerde yani filmi yapıyor yaptıktan bir sene sonra falan o da gidiyor. Evet.
Bir de biz Alka-Seltzer içmeyi o filmle öğrendik. Ayılmak için Alka-Seltzer.
Tabii. Yani o her türlü illet var abide. Öyle diyelim her türlü illet var. Sabah kalkıp Alka-Seltzer'ini içiyor. Ve işte Showtime Fox diye. Show zamanı dostlar falan. Başlıyor çalışmaya. Bir müzikal yönetmeni. İşte kendi hayatına çok paralel bir hikaye. Bob Fosse'un yönetmenin. Roy Scheider'in canlandırdığı karakter Joe Gideon diye bir yönetmen işte. Hastaneye yatırıyorlar. Adam kalp krizi geçiriyor. Ve diyorlar ki yani bunları bırakman lazım. Bütün bu hayat biçimini değiştirmen lazım. Yoksa gideceksin. Filmin sonuna kadar bize adamın yaşadıkları bir kere eski hani dönem dönem böyle halüsinasyonlar görüyor. Eskiyi hatırlıyor, rüyalar görüyor. Bize bütün hayatından kesitler gösteriyor. Bir de Beyaz Ölüm Meleği var. O da Jessica Lange.
Aa, evet. O böyle hayalindeki kadın gibi aslında değil mi Ölüm Meleği?
Tabii yani tanıdığı hiç kimse gibi değil. Ama Beyaz Ölüm Meleği yani onunla konuşuyor. Ve Beyaz Ölüm Meleği her şeyi biliyor.
Hiçbir şey saklayamaz.
Hiçbir şey saklayamıyor.
Diğerlerine yaptığı gibi davranamaz yani onu.
Finalde işte Beyaz Ölüm Meleği'ne ya bu finalde Beyaz Ölüm Meleği'ne kavuşma hikayesi de Aki Kaurismäki'nin Zombie and the Ghost Train. Daha önce bahsetmiştim yine bundan. Zombie ve Hayalet Tren diye bir filmi var. İstanbul'da geçen. Benzer aynı şey olduğu için orada da karakter Beyaz Ölüm Meleği'nin peşine düşer ve onu İstanbul'da bulur.
Evet bahsettin.
Anlatmıştım yani
şimdi,
o Galata Köprüsü etrafında döner falan filan işte. İstanbul'un böyle yağmurlu ve karanlık bir yüzünü gösterir ama güzeldir. O film de iyidir. Şimdi All That Jazz.
Evet.
All That Jazz'ın finalini dinleyelim ve bunu da hani bonus track olarak yapalım.
Haftaya da görüşelim.
Haftaya da görüşelim abi.
Haftayadan önce Dastas'ta görüşelim.
İlk önce Dastas'ta görüşelim. Ondan sonra haftaya devam edelim muhabbet.
Haydi o zaman. İyi haftalar.
İyi haftalar abi. This is just a rough cut, you know. I don't have the titles in yet. And the underscoring is not in. It's not really finished. I need more time.
I tell you about my next guest. This cat allowed himself to be adored but not loved, and his success in show business was matched by failure in his personal relationship bag. Now that's where he really bombed, and he came to believe that work, show business, love, his whole life, even himself and all that jazz was bullshit. He became numero uno game player to the point where he didn't know where the games ended and the reality began. Like this cat, the only reality is death, man. Ladies and gentlemen, let me lay on you. A so-so entertainer, not much of a humanitarian, and this cat was never nobody's friend. In his final appearance on the great stage of life, you can applaud if you wanna, Mr. Joe Gideon.
Goodbye. Bye-bye, your life, goodbye. 2, 3, 4, 5, 6.
looks happy. I sure am blue.
He sure is blue.
I sure am blue.
He sure is blue.
I sure am blue.
He sure is blue.
I sure am blue.
He sure is blue.
I sure am blue.
And here's the reason that he's so free. Here's a loving baby. She's through with me.
La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la life. Oh yeah. Good bye.
About it is appealing, everything the traffic will allow.